Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.
Değerli dinleyicilerimiz, yapımcımız Ali Suat Günek ve teknik yönetmenimiz Ali Serin'le birlikte sunduğumuz yeni bir Gönül Sohbetleri programında daha birlikteyiz. Sözlerimizin başında siz değerli dinleyicilerimizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Program konumuza girmeden önce sizlere iletişim adreslerimizi vermek istiyorum. Dilerseniz bize Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri Facebook adresinden yazabilir. Türkiye dışından arayacaklar. Çift 0 ve artı 90'dan sonra 312 463 34 19 ve 312 463 34 21 numaralı telefonlardan bize sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. İletişim adreslerimizi de verdikten sonra sözü daha fazla uzatmadan bereket, şifa dileği ve duasıyla programımıza Diyanet İşleri Başkanlığı, Musafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyesi Kurra Hafız Fatih Okumuş hocamızdan Kur'an tilaveti dinleyerek başlamak istiyoruz. Hocamız bugün Mü'minun Suresi 1-11. Ayetleri okuyacak. Kur'an tilavetinden sonra da programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله العظيم.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, 18 Mart tarihi ülkemizde Şehitler Günü olarak kutlanmaktadır. Konu hem dinimiz, hem tarihimiz, hem de yaşadığımız günler açısından son derece önem ifade etmekte. İşte bütün bunlardan dolayı biz de bugünkü sohbetimizi şehitlik konusuna ayırdık. Şehit, şahit olan, hazır bulunan demek. Ölüp yok olan, kaybolup giden değil, berhayat olan, tabir caizse ölümsüzleşendir şehit kişi. Bunun içindir ki şehit diridir, ölmez, ona ölü denmez. Bakara suresi 154. ayetinde وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٍ بَلْ اَحْيَاءُ وَلَاكِنْ لَا تَشْعُرُونَ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız buyurulmaktadır. Değerli dostlar, yeri ve zamanı geldiğinde canından daha mukaddes bildiği değerler uğruna dünyadan ve dünyadaki her şeyden vazgeçip canını ortaya koyarak din ve davasının şahidi ve sahibi olduğunu ispatlayan kimsedir şehit. Aynen Hazreti Peygamber zamanında yaşanan olayda olduğu gibi. Hadise şöyledir. Bir gün bir bedevi Hazreti Peygamber'e gelir ve şehadet getirerek Müslüman olur. Sonra yurdunu terk edip Medine'ye yerleşir ve geçimini burada kazanmaya başlar. O Peygamber şehrinde yaşamak, Hazreti Peygamber'e yakın olmak istemektedir. Medine'ye yerleşmiştir ama sonuçta yabancıdır. Yersiz, yurtsuz bir kimsedir. İşte bunu bilen Peygamber Efendimiz ashabından birini bu kişiyle ilgilenmesi için görevlendirir. O günlerde bir gazveden elde edilen ganimet taksimi yapılmaktadır. Hazreti Peygamber o kimseye de ganimet payı gönderir. Peygamberimizin görevlendirdiği sahabi o kişinin hissesine düşen payı verince adam bunun ne olduğunu sorar. Sahabi de Hazreti Peygamber'in sana ayırdığı hissedir diye cevap verir. Adam hissesine düşen ganimeti Hazreti Peygamber'e getirerek bunun ne olduğunu ona da sorunca Peygamber Efendimiz bunu senin için ayırdım buyurur. Bunun üzerine adam ya Resulallah ben ganimet için değil Allah yolunda bulunmak ve eliyle boğazını göstererek şuramdan vurulup şehit olmak ve cennete girmek için Müslüman oldum der. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz de eğer gerçekten doğru söylüyorsan gerçekten ve Allah'a verdiğin sözü tutarsan Allah da sana istediğin şeyi verecektir buyurur. Aradan zaman geçer ve bu kimse bir gazvede tam da işaret ettiği yerden vurularak şehit olur. Onu o haliyle peygamberimize getirdiklerinde peygamberimiz o Allah'a verdiği sözü tuttu. Allah da ona onun dileğini verdi buyurarak onu kendi cübbesiyle kefenledi ve cenaze namazını kıldırdı. Ardından da Allah'ım bu kulun senin yolunda hicret ederek şehit oldu. Ben de buna şahidim buyurdu. Ne mutlu o kimseye, ne mutlu Allah yolunda şehit olan kimselere. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi dilerseniz bir ilahi arasıyla soluklanalım. Fatih Koca, "Ya Rab, nola halim benim?" diyecek. İlahi arasından sonra da programımıza konu ile ilgili sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edelim.
Ya Rab, nola benim halim, kabre vardım gece. Olmazsa amelim, kabre vardım gece. Ya Rabbena, günahlara bandırma. Çırağımı söndürme. Kabre vardım gece. Kabre vardım gece, döner çarkı felekler, kabul ola dilekler, yoldaş ola melekler. Kabre vardım gece. Eşimden yol. kabre vardım gece. Aklım almam başımdan, kabre vardım gece. Ya Rabbi yandırma, günahlara bandırma, çerağımı söndürme. Kabre vardım gece, döner çarkı felekle, kabul ola dilekle, yoldaş ola melekle. Kabre vardım gece.
Facebook, Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri sayfasına 7/24 soru, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz.
Değerli dinleyicilerimiz, bu güzel ilahi arasından sonra programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fatih Koca çok güzel söyledi, su gibi söyledi, öyle değil mi? Ekranımda şehitliğin ahiretteki mükafatı nedir? Şehitliğin ahiretteki mükafatı nedir? Şeklinde bir soru var. Ben bu soruyu da yine Peygamber Efendimiz zamanından örnekler vererek cevaplamak istiyorum. Bedir gazvesi sırasında Peygamber Efendimiz ashabına kalkın ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşun buyurdu. Kalkın ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete koşun. Peygamber Efendimiz böyle söyleyince Umeyr bin Human, ya Resulallah, genişliği göklerle yer kadar olan cennet mi diye sordu. Peygamber Efendimiz de evet cevabını verince Umeyr vay be diyerek hayretini gizleyemedi. Bunun üzerine Peygamberimiz seni şaşırtan nedir diye sordu. Umeyr de ya Resulallah, benim şu dünyada cennet ehlinden olmayı ümit etmekten başka bir dileğim yok deyince Peygamber Efendimiz de ona öyleyse sen onlardansın buyurdu. O sırada ağzından çıkardığı hurmaları yiyen Umeyr bu müjdeli haber üzerine hurmaları yiyinceye kadar beklemek gerçekten uzun bir süre diyerek elindeki hurmaları bir yana bıraktı ve o gazve esnasında Bedir Savaşı'nda şehit olmuştu. Değerli dostlarımız, sahabe-i kiram efendilerimiz, Peygamber Efendimizin dostları, arkadaşları, Allah yolunda mücadele ederken şehit olanların ahiretteki mükafatının ne olacağını Peygamberimize sorardı zaman zaman. İşte bunlardan birisi olan Ümmü Rübey, Peygamber Efendimiz'e gelerek, "Ey Allah'ın elçisi, oğlum Harise Bedir günü şehit oldu. Onun durumunu bana anlatır mısın? Eğer oğlum cennette ise sabrederim. Cennette değilse ona gücüm yettiği kadar ağlarım." deyince Peygamber Efendimiz, "Oğlun cennette. Firdevsül Ala'ya, yani en yüksek makama ulaştı." buyurdu. Buhari'de geçen bir hadis-i şeriftir bu. Tevbe suresi 111. ayette bildirildiği üzere şehitlik zaten ölümlü olan insanın yüce değerlerin yaratılması uğrunda, yüce değerlerin yaşatılması uğrunda ve sırf Allah'ın rızasını kazanmak amacıyla canını Allah'a satmasıdır. Canını Allah'a satmasıdır. Tevbe 111. ayeti göre. Peygamber Efendimiz şehitlere verilecek mükafatı anlattıkları hadis-i şeriflerinde, Allah'ın cennette bulunan şehitlere herhangi bir arzunuz var mı diye soracağını, onların da "Ya Rabbi, başka ne arzu edebiliriz ki, cennetteyiz, dilediğimiz şekilde yaşıyoruz" diyeceklerini, Yüce Allah'ın bu soruyu 3 defa sorunca şehitler Rablerinden bir şey dilemedikçe bırakılmayacaklarını anlayarak, "Ya Rabbi, ruhlarımızı cesetlerimize geri çevir de dünyaya tekrar dönelim ve senin yolunda ikinci kez şehit olalım" derler. Peygamber Efendimiz bu durumu açıklarken, "Ölüp de öldükten sonra Allah katında hayırlı bir mertebeye erişen kullar içinde şehitlerden başka hiç kimse, şehitlerden başka hiç kimse içindekilerle birlikte dünya verilecek olsa, içindekilerle dünya tamamen onlara verilecek olsa yeniden dünyaya gelmek istemez. Şehit, şehitliğin ne denli üstün bir mertebe olduğunu gördüğü, bildiği için dünyaya dönüp bir kez daha şehit olmak için can atar. Çünkü Allah'ın şehitlere tanıdığı imtiyaz, ayrıcalık onların şehit düşme anlarından itibaren başlamaktadır. Mesela onlar ölüm acısını hissetmezler. Peygamber Efendimizin ifadesiyle ölüm onlara bir cimdik acısı kadar basit gelir. Rabbim tüm şehitlerimize rahmet eylesin. Bir başka soru, şehitlerin derecesi var mıdır diye soruyor bir dinleyicimiz. Evet, şehitlerin de farklı dereceleri vardır ve bu dereceler onların niyetleri ve amelleri istikametinde farklılık arz etmektedir. Bu konuda Peygamber Efendimiz dört çeşit şehitten söz eder. Birincisi, düşmanla karşılaşıp öldürülünceye kadar Allah'a sadık kalan, imanı sağlam kişidir. Bu kişi kıyamet günü insanlar başlarını kaldırıp gıpta ile bakılacak bir kimsedir. İnsanlar kıyamet günü başlarını kaldırıp ona gıpta ile bakacaklardır. İmrenerek bakacaklardır. İkincisi, düşmanla karşıya karşıya gelip serseri bir kurşunun isabet etmesiyle, Peygamber Efendimiz zamanına göre söylersek, serseri bir okun isabet etmesiyle şehit düşen kişi olup o canını verirken sanki vücuduna bir diken batmış gibi hafif bir acı hissedecektir. Bu da imanı sağlam bir kişidir. Üçüncüsü, hayattayken iyi şeyler olduğu gibi kötülükleri de işleyen günahkar bir mümindir. O düşmanla karşılaşan ve Allah'a verdiği sözü yerine getirinceye kadar sözünde durup şehit olan kimsedir. Ve dördüncüsü de hayatı boyunca nefsine zulmeden aslında çok da iyi bir hayat yaşamayan kimsedir. Böyle de olsa düşmanla karşılaşıp Allah'a verdiği sözde durarak şehit oluncaya kadar savaşan kimsedir. Görüldüğü gibi günahkar ve zalim de olsa iman ve salih niyet ile Allah yolunda savaşan ve bu uğurda canını feda eden kimse için şehitlik, hem geçmişteki hataların silinmesi, hem de Allah nezdinde vaat edilen derecelere erişilmesi açısından belki de yapılabilecek en güzel amel olduğu kadar en güzel bir son olsa gerek bir insan için. Bir başka dinleyicimiz de şehitlerin ayrıcalığı nedir diyor. Allah katında şehitlerin diğer insanlara göre ayrıcalıkları vardır. Öncelikle onlar ölüm acısını hissetmezler dedik. Dökülen ilk kanı ile beraber günahları bağışlanır şehitlerin. Dökülen ilk damla kanıyla birlikte cennetteki yeri kendisine gösterilir ölür ölmez. Kabir azabından korunur o kişiler. En büyük korkudan, yani cehennem azabından emin olur. İmanın güzelliğiyle süslenir ve akrabalarından 70 kişi hakkında şefaat etmesi kabul olunur. İbn-i Mace ve Tirmizi'de geçen hadis-i şerife göre. Konumuzla ilgili son soru da şöyle. Kimler şehit sayılır diyor bir başka dinleyicimiz. İfade ettiğimiz gibi Allah yolunda savaşırken ölenler şehittir. Bunu biliyoruz. Bununla birlikte hadis-i şeriflerden öğrendiğimize göre iç hastalıklarından ölmek şehitliktir. Yanarak ölmek şehitliktir. Boğularak ölmek şehitliktir. Yıkıntı altında kalarak ölmek şehitliktir. Aklını kaybederek ölmek şehitliktir. Hamileyken ölen kadın da şehittir. Peygamber Efendimiz bulaşıcı hastalıktan ölenlerin de şehit olduğunu bildirmiştir. Bütün bunlardan Yüce Allah'ın belirlediği şekilde hayatını devam ettiren kişilerin karşılaştıkları çeşitli bela ve musibetlerin kendilerine mükafat olacağı anlaşılmaktadır. Size bir bela geliyor ama bu sonuçta size mükafat olarak dönüyor. Şehitlerin karşılaşacakları muameleyi öğrenen müminlerin içinde hep bu yüce makama ulaşma isteği bulunmaktadır. Allah Resulü inananların bu iştiyaklarını göz önünde bulundurarak ibadetlerini istenilen şekilde yerine getirirken bela ve musibetlerle karşılaşan bu durumda da Allah'a isyan etmeyerek, belalara rağmen Allah'a isyan etmeden sabreden insanların da şehitlik mertebesine ulaşacaklarını bildirmiştir. Bu sıkıntılı insanlara hem bir teselli hem de aynı zamanda bir müjde, öyle değil mi? Ancak bu durum doğrudan cenk meydanında, doğrudan savaş meydanında yara alarak öldürülerek şehit olanların mükafatıyla elbette ki diğer şehitler bir tutulamaz dedik ya dereceleri vardır diye. Zira onlar Allah katında en üstün mertebede bulunacaklardır. Muharebe meydanlarında savaşırken şehit edilenler. Ancak bahse konu olan biraz önce anlattıklarımız manevi şehitlerdir. Manevi şehitlerde Allah'ın sonsuz rahmet ve ihsanından faydalanacaklardır inşallah. İşte bunlara zulme maruz kalarak haksız yere öldürülen kimseleri de ekleyebiliriz. Onlar da şehit kabul edilmektedir. Ayrıca Peygamber Efendimiz insanlığın şerefini, malını, namusunu, canını müdafaa uğrunda öldürülenlerin de şehit sayıldığı müjdesini vermektedir. Buyurmaktadır ki Peygamberimiz, kim malını savunma uğrunda öldürülürse şehittir. Kim dini uğruna öldürülürse şehittir. Kim ailesini savunma uğruna öldürülürse şehittir. Evet, bunlar da şehittir. Tirmizi ve Nesi'de geçen hadis-i şeriflere göre. Değerli dinleyicilerimiz, böylece programımızın bu bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Şimdi bir ilahi arası daha verelim. Bu defa Fatih Koca, buyruk senin diyecek. İlahi arasından sonra programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam edeceğiz.
Ya Rabbena, Ya Rabbena, lütfen. tu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, fazlı kerem, İhsan senin. Buyruk senin, ferman senin, derd ehline derman senin. Buyruk senin, ferman senin, derd ehline derman senin. Müzniblere gufran senin, müzniblere gufran senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Sensin bizi icat eden, doğru yola irşad eden. Sensin bizi icat eden, doğru yola irşad eden. İhsanımı mutad eden, ihsanımı mutad eden. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin. Ya Rabbena, ya Rabbena, lütfu kerem, ihsan senin.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri devam ediyor.
Değerli dinleyicilerimiz, programımıza sizden gelen soruların cevaplarıyla devam ediyoruz. Bir dinleyicimiz, lohusalık süresi ne kadardır? bu sürede yapılmayan ibadetlerin durumu nedir diye soruyor. Lohusalık ya da nifas hali dediğimiz durum, doğum veya düşük yapan bir kadının doğumdan sonra kanamasının devam ettiği haldir. Böyle olunca bu durumdaki kadına lohusa denir. Her kadın için farklı lohusalık süreleri, nifas süreleri olabilir. Bu kadınların fiziki bünyelerine, kalıtım ve çevre şartlarına göre değişebilir. Lohusalık halinin alt sınırı yoktur. Hanefi mezhebine göre üst sınırı 40 gün. Şafii mezhebine göre ise üst sınırı 60 gündür. Kadınlar nifas hallerinde lohusayken cinsel ilişkide bulunamaz, namaz kılmaz, oruç tutmazlar. Kadınlar hayız ve nifas hallerinde kılmadıkları namazları daha sonra kaza etmezler, ancak tutamadıkları oruçları daha sonra kaza ederler. Doğum yapan kadının lohusalık hali 40 gün dolmadan önce ne olacak? 40 gün dolmadan sona ererse kadın temizlenir ve ibadetlerini yapmaya devam eder. Dolayısıyla alt sınırı kadına göre, çevre şartlarına göre, kalıtıma göre değişebilmektedir. Eğer süre biterse kadın temizliğini yapar ve ibadetlerini yapmaya devam eder. Bir başka sorumuz, namaz ibadeti Hazreti Peygamber'den önce de var mıydı hocam diyor dinleyicimiz. Değerli dinleyicilerimiz, Kur'an'da Hazreti Peygamber'den önceki peygamberlerin de namaz ibadetiyle mükellef kılındıkları belirtilmektedir. Bakara suresi 83, Yunus 87, Hud 87, İbrahim 37, 40. ayetler ve başka birçok ayeti kerimeden ve namaz ibadetinin sadece Peygamber Efendimiz'e değil, Peygamber Efendimiz'in ümmetine, bizlere has olmayıp İslam'dan önceki dinlerde de var olduğu anlaşılmaktadır. Namazla ilgili bir sorumuz daha var. Namazların rekat sayıları ve kılınış şekilleri neye göre belirlenmiş diyor dinleyicimiz. İbadetler tevkifidir. Yani hem farz oluş gerekçelerinin hem de uygulamalarının her yönüyle akılla bilinmesi mümkün değildir. Akılla böyle tam bir formülü yoktur bunun. İbadetlerle ilgili hususlar Kur'an'da genel olarak emredilmiş, Hazreti Peygamber'in uygulamasıyla belirgin hale gelmiştir. Peygamber Efendimiz'in uygulamasıyla. Kur'an'da namazların belli vakitlerde farz kılındığı, mesela Nisa suresi 103. ayette ve kıyam, ruku, kıraat, secde gibi bir takım rükünlerin olduğu bildirilmiş. Ancak söz konusu ibadetin detayları ve namaz içerisinde yapılması gereken diğer davranışlarla ilgili hususlar Hazreti Peygamber'in sünnetine bırakılmıştır. Biz bunu Buhari'nin ezan bölümünden, Müslim'in salat bölümünden, Ebu Davud'un salat bölümünden, İbn-i Mace'nin salat bölümünden, Tirmizi'nin salat bölümünden ki 5 tane sahih hadis kitabı zikretmiş oldum, öğreniyoruz. Bütün bunların bir ifadesi olarak da Peygamber Efendimiz beni namazı kılarken nasıl gördüyseniz siz de öyle kılın buyuruyor. Buna göre namazla ilgili genel hüküm, rükün ve şartlar Kur'an'la, bunlara ilişkin ayrıntılar ise Peygamber Efendimizin sünnetiyle belirlenmiştir. Bugünkü son sorumuz değerli dinleyicilerimiz. Bir dinleyicimiz, bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur diye soruyor. Bir kimse namaz kılmayan eşinden dolayı sorumlu mudur? İslam'a göre her fert kendi yaptıklarından sorumludur. Başkalarının yaptıklarından kimse bir başkasının yaptığından sorumlu değildir. Kur'an-ı Kerim'de Fatır Suresi 18. ayetinde hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. Ve la teziru vaziratun vizra uhra buyurulur. Hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. İslam her insanın bir iradesi ve seçme hürriyeti bulunduğunu ve bunun sonucu olarak da yaptıklarından sorumlu olduğunu bildirmiştir. Bir Müslüman ibadetlerini yerine getirmezse bunun hesabını Allah'a verecektir. Ancak insanların eşlerine ve çocuklarına karşı maddi konularda olduğu gibi manevi alanlarda da sorumlulukları vardır. Onlara dinin gereklerini öğretmek ve telkin etmek, tebliğ etmekle yükümlüdürler. Zira Allah Teala Peygamber Efendimize hitaben ve mur ehleke bis salati ve stabir aleyha buyuruyor. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Taha suresi 132. ayet. Ailene namazı emret, kendin de ona sabırla devam et. Bu itibarla bir kimse güzellikle yapılacak tavsiyelere rağmen eşin namaz kılmamasının sorumluluğu tamamen kendisine, yani her kim kılmıyorsa ona aittir. Değerli dinleyicilerimiz, bu sorunun cevabıyla birlikte bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Gelecek hafta aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalınız. Allah'a emanet olunuz.
Doktor İlhami Ayrancı ile Gönül Sohbetleri.